Ayrım 21.
Büyük bir evin kapısında durduk. Emirberler, yani emirerleri, merdivenlerde zabitlerin eşyalarını taşıyorlardı. Zabitler odalarından çıkıyorlar ve bana "Merhaba onbaşı" diye sesleniyorlardı. Aralarında binbaşı Tahsin de vardı. Benim tam zamanda yetiştiğimi tahmin etmişti. Cephedeki emirberim Ali Rıza henüz gelmemişti. Fakat binbaşı Tahsin'in emirberi Memiş bana hizmet etti. Önce yüzümü yıkadım. Binbaşı Tahsin bana, "Hemen başkumandana rapor ediniz. Çavuşu iki defadır geldi, sizi sordu," dedi. Başkumandanın nerede olduğunu sorduğum zaman yandaki odada olduğunu söyledi. Sokaklar siyahlı insan çağlayanlarıyla doluydu. Evler ışıklı. Bir kadın grubu kumandanın pencerelerine gözleri dikili duruyor. Aralarında ihtiyar bir hatun beni yakalayarak iki yanağımdan öptü. Ben de onun iki elini öperek başıma koydum. Ondan sonra sırayla hepsi boynuma sarıldılar. Bu zaferin temelinin kendileri olduğunu hissetmeyen bir grup. Nihayet Sakarya günlerininkinden daha büyük bir sofa, büyük bir masa zabitler dolaşıyor. Bir küçük odanın kapısı açık, yuvarlak bir masada iki lamba yanıyor. Fevzi Paşa ile Mustafa Kemal Paşa bir harita üzerine eğilmişler, bir şeyler konuşuyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın başında 100 güneş birden doğmuş gibi yüzü parlıyor. "Safa geldin hanımefendi." "Tebrikler paşam, nihayet muvaffak oldunuz." Bir kahkaha. "Evet, nihayet bu işi yaptık. Buraya nasıl geldiniz?" "Az daha Yunanlıların arasına düşüyordum." "Ben de bugün Yunanlıların arasına düşüyordum." Bunu söylerken yine gülüyordu. "Sizin düşmeniz çok büyük bir felaket olurdu." Yine bir kahkaha. "Gelin hanımefendi, yemek yiyelim." Fevzi Paşa karşımda oturuyor ve memnun olduğu anlardaki gibi sağ göğsüne vurup gürüldüyordu. İsmet Paşa da oradaydı. Geçmiş günlerde neler çekmiş olduğunu düşünerek Mustafa Kemal Paşa'nın neşesi insana ferahlık veriyordu. Dedim ki, "İzmir'i aldıktan sonra artık biraz dinlenirsiniz paşam, çok yoruldunuz." "Dinlenmek mi? Yunanlılardan sonra birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi yiyeceğiz." "Niçin? O kadar yapılacak iş var ki." "Ya bana muhalefet etmiş olan adamlar? Bu bir millet meclisinde tabii değil mi?" Burada gözleri tehlikeli surette parladı ve ikinci gruptan iki isim zikrederek onların halk tarafından linç edilmeye layık olduklarını söyledi. Ben bu sözleri ciddiye almadım. Nihayet gayemize ulaşıyorduk. Bu kadar büyük bir milli fedakarlıktan sonra o milletin en büyük mükafatını hak etmişti. Biraz sonra yemek yerken, "Bu mücadele bitince vaziyet sıkıntılı olacak. Başka heyecanlı bir iş bulmalıyız hanımefendi," dedi. Bu sözler Mustafa Kemal Paşa'nın mizacının anahtarıdır. Büyük kudrete erişenlerin hepsinde bu vardır. Ben gülüyordum, geleceği düşünüyordum. Mustafa Kemal Paşa bu büyük cereyanda üste gelen en büyük dalgaydı. Ertesi sabah Afyon'da dolaşarak halkla temasa geldim. Dumlupınar'da harp vardı. İsmet Paşa o gece hareket edecek, ben de kendi şubemle ertesi sabah gidecektim. Ağustos'un 30. günü Doktor Murat beni Afyon'dan Dumlupınar'a götürdü. İbrahim henüz doğruyla gelmemişti. Yollar cephane ve mühimmat yüklü kamyonlar ve yorgun düşmüş atlarla doluydu. Köylüler bizim otomobili durdurarak gözleri ışık içinde konuşuyorlardı. Bir tanesi boynuma sarılarak elimin içine sıcak bir somun bıraktı. Doktor Murat bunun bu kadınların kalbinin bir sembolü olduğunu söyledi. Erkekleri onlar yaşatmışlardı. Asker alayları tıkanık bir boğazdan fırlayan bir cereyan halinde kurtaracakları şehre bir tufan gibi gireceklerdi. Dumlupınar iptidai, yani ilkel bir köydü. Büyük kısmı yanmıştı, etrafı vadiler ve tepelerle çevriliydi. Bütün civar siperler tel örgüleriyle doluydu. Önce Yüzbaşı Şemsettin'le karşılaştım. Dedi ki, "Onbaşı, köyün kadınları ağza alınmayacak kadar kötü bir muameleye maruz kalmışlar. Bir Yunanlıyı linç ettiler." Mustafa Kemal Paşa'yı Nurettin Paşa'nın evinde buldum. O 1. Ordu kumandanıydı. Dedi ki, "Dün gelip de kadınların nasıl intikam aldıklarını ve bir Yunanlıyı nasıl linç ettiklerini görmeliydin." Bu sözlerinde benim intikam ve işkenceye karşı isyan etmeme bir ima vardı. Bununla beraber bana bu İzmir Savaşı'nda çok, hem de pek çok nazik davrandı. Bir Yunan top mermisinden yapılmış olan bir de hatıra verdi. Bu yakın doğuyu temsil ediyor, ön kısmında kalp şeklinde bir resim üstünde iki el birleşiyordu. Bu Megalo İdea'nın bir hatırasıydı ve Yunanlar bunun gibi bir hayli vazo yapmışlardı. Mustafa Kemal Paşa, "Bana ayrılan odayı size veriyorum, ben çadırda yatacağım," dedi. Sonra Nurettin Paşa'ya dönerek, "Kızılcadere'yi gösterin ona," diye ekledi. Kızılcadere 4,5 Yunan fırkasının sıkıştırılıp yok edildiği yerdi. Yunanlar buradan İzmir'e ricat etmek istemişlerdi. Nurettin Paşa vadinin ağzını 11. ve 12. fırkalarla tutmuştu. Nihayetinde 60 fırka vardı. Bu da Yakup Şevki Paşa'ya aitti. Nurettin Paşa bu planı kendisi Mustafa Kemal Paşa'ya teklif ettiğini söyledikten sonra İsmet Paşa sözünü keserek bu başkumandan harbidir dedi. Bu dar ve uzun iki tarafı ormanlık dağlar arasındaki vadi adeta bir korkulu rüyaya benziyordu. Terk edilmiş tüfekler ve cephane yığınları bütün vadide güneşin altında parlıyordu. Aralarında bir sürü ölü insan ve hayvan. Benim gözlerim bu dehşet sahası arasında köpeklere döndü. Hayvancıklar bu kargaşalık ve yığınlar arasında sahiplerinin cesedini arayarak inliyorlardı. Bu manzara çok içimi yaktı. Nurettin Paşa dedi ki, onbaşı bu serseri köpekleri bırak da gel buradan bir tüfek seç. Dönüşümüzde yakılmış bir köyde Yunan esirleri gördük. Gözleri yerdeki küllerdeydi. Arkaları bir mezarlığın taşlarına dayalıydı. Kendilerinin yapmış olduğu bu harabeden korkuyorlardı. İslehanlar köyüne geldiğimiz zaman siyah cübbeli bir hocanın ellerini salladığını gördük. Yanında genç bir yüzbaşı vardı. Yerde yatan bir cesedi gömmeye çalışıyorlardı. Yüzbaşı kendisini takdim etti. Nurettin Paşa burada ne yaptığını sordu. İkiz kardeşimin cesedini arıyorum. Nihayet buldum. Anama ne diyeceğim? Onu çok severdi. 2 senedir de görmemişti. Adı neydi? Yüzbaşı Celal. Nurettin Paşa eğilerek üzerine bir battaniye örtülü olan cesedi açtı. Yerde yatan Yüzbaşı Celal kardeşinin bir portresi gibiydi. Arkasında bir gömlekle donlan başka bir şey yoktu. Siyah kaşlarının birinin orta yerinde büyük bir yara vardı. Fakat yüzü mutlak bir sükun içindeydi. Nurettin Paşa biz yardım edelim dedikten sonra eline kazmayı alarak mezarı açtı ve ölüyü beraberce indirdiler. Bana dönerek sen de üzerine bir avuç toprak at dedi. Hoca diz çökmüş elleri göğe açılmış dua ediyordu. Biz de ellerimizi göğe kaldırdık. İçimden ey Allah'ım bütün insanlara onların senin çocukların ve birbirlerinin kardeşi olduklarını öğretmen zamanı gelmedi mi dedim. Dönüşte Mustafa Kemal Paşa'yı bir ahırın yanında kurulmuş olan çadırında bulduk. Kadınlar etrafını sarmışlardı. Gözleri Mustafa Kemal Paşa'ya dönmüş, "İntikamımızı al, onların kadınlarını yakalarsan bize yaptıklarını yap, köpekler, domuzlar!" diye feryat ediyorlardı. Evet, nihayet garbın gönderdiği ordular biz Türklere karşı besledikleri kini kendilerine karşı uyandırmışlardı. Başka bir köye gittik. Çadırlar kuruluyordu. Biraz ötedeki istasyonda bir kalabalık vardı. Büyük bir kamyon durdu. İçinden birkaç esir çıktı. Bir çocuk sesi geliyordu. Bir Türk çavuşu bir çocuğu kollarının arasına almış, sade bir babanın yapacağı gibi onu avutmaya çalışıyordu. Gebe bir Yunanlı kadın kocası olduğu anlaşılan bir Yunan zabitine dayanmış geliyordu. Türk askerleri ve zabitleri çekildiler. Biraz sonra binbaşı Tahsin onlara köyde bir oda verdi. Kendisi de bir aile babası olduğu için taarruza uğramasınlar diye odaların önüne nöbetçi koydu. Kadınlar bağırarak binbaşı Tahsin'e sitem ediyorlardı. Dumlupınar da Yunanlıların Türk kadınlarına böyle muamele etmediklerini söylüyorlardı. Gece karanlığı bastıktan sonra Miralay Kazım'ın kumandasındaki 3. fırka içlerinde bir sürü zabit ve kumandanlar da bulunan Yunan esirlerini getiriyordu. Ertesi sabah Mustafa Kemal Paşa'nın çadırında onlardan ikisinin bulunduğunu gördüm. Binbaşı Tahsin Yunan zabitlerinin isimlerini alıyordu. Bir küçük iskemlede oturan Yunanlı kadın bana seslendi. "Buraya gel, Kirya." Yunanca hanım demek. "Ben Serez'de Türk evlerinde hizmetçilik ettim. Türklerin dilini ve ne kadar iyi insan olduklarını bilirim." dedi. "Sen neden esir oldun?" "Buradaki zabitler ve kadınlar Türklerden korkuyorlardı. Ben de Türklerin kuzu gibi olduklarını söyledim. Gömleğimden bir beyaz parça kopararak ilk gelen Türklere salladım. Dün akşam Kemalettin Paşa'nın misafiri olduk." Yanındaki kızı göstererek, "İşte bu ayakkabıları onlar verdiler. Ben de üşüdüğümü söyleyince bana bunu verdiler." diyerek bir koyun postu gösterdi. Kadınlardan bir tanesi bana Rumca sövmeye başladı. Benim Rumca bildiğimden haberdar değildi. İhtiyar kadına, "Bu resmini gazetede gördüğümüz kadındır." dedi. Sonra bana döndü ve ilave etti. "Bana senden ne kadar hoşlandığını söylüyor." "Benden ne istiyorsunuz?" diye sorduğum zaman, "Ah Kirya, bizi esir kampına götürecek bir araba istiyoruz." dedi. Ertesi sabah Dumlupınar'dan hareket edecektik. Binbaşı Tahsin esirlerin yanında kaldı. Onlara vasıta bulmak çok zordu. Bununla beraber Binbaşı Tahsin elinden geleni yapacaktı. İbrahim henüz gelmediği için ben Doktor Murat'ın arabasında Elvanlara gittim. Yolda öğleyin bir ağacın altında oturarak ekmeğimi yedim. Önümüzden binlerce insan toz toprak içinde yuvarlanıp geçiyordu. Unutmayacağım şey bunların toz maskelerinin güneş ışığıyla birçok renk almasıydı. İnsanların, nakliyatın, hayvanların ve topçuların hepsi bir arada, bir tek ruh ve insan gibi Türkiye'yi kurtarmaya gidiyorlardı. Benim yüzüm de onlarınkinden farklı değildi. Elvanlar tamamen yanmıştı. Oradaki halk ya açıkta ya çadırlardaydılar. İbrahim nihayet geldi, tüfeği omuzunda orada bekliyordu. Şehirler, köyler, insan yüzleri gibi geçen faciaların tesirini gösterirler. Rüzgar olmadığı halde hava toz içindeydi. Toz toprak sokakları sarmıştı. Bu yanan yerden Uşak'a gidiyorduk. Geçenleri durdurup sualler soruyordum. İşlenen cinayetler çok çirkindi. 200 kişi öldürülmüş veya yakılmıştı. İçlerinde kadınlar da vardı. Halk tamamen şuurunu kaybetmiş bir vaziyetteydi. Geçen haftaların acıları halkı birbirinin boğazına düşürmüştü. İki genç Türk'ü bu kalabalık girmeden biraz önce linç etmişti. Kızılcadere'den sonra Yunanlılar bütün ümitlerini kaybetmişler, etrafı yakıp yıkmaya başlamışlardı. Yerli Hristiyanları yanlarına almışlar, Hristiyan köylerini de yakmışlardı. Çünkü Türklerin başında dam bırakmak istemiyorlardı. 3 gün Uşak'ta kaldık. Karargâhta herkes General Trikopis'ten bahsediyordu. Daha önceki başkumandan Hacı Anesti az edilmişti. Yunanlılar General Trikopis'in nerede olduğunu bilmiyorlardı. Yunan esirlerden işittiğimize göre Kızılcadere'ye gelmiş, orada Venizalistlerle Konstantinistleri barıştırmak istemiş. Fakat onların arasında da boğuşma devam etmiş. Bazıları Trikopis'in intihar ettiğini söylüyorlardı. Eylül'ün 2. günü Mustafa Kemal Paşa, Fevzi ve İsmet Paşaları Uşak'ta bir masanın etrafında bulduk. General Trikopis ile General Dionis Türklere teslim olmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna Nurettin Paşa ile Kemalettin Paşa'nın arasında geldiler. Eğer muhafaza edilmeselerdi Uşak halkı onları da parçalayacaktı. Uşaklılar onları, sevgililerini öldürenler, evlerini barklarını yakanlar arasında sayıyorlar, mevkilerine hiç önem vermiyorlardı. Yunan generallerini getirdikleri zaman Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa'nın arasında duruyordu. Benim için bu birinci derecede militer bir adamdı. Onun için büyük bir ilgiyle onları seyrettim ve dinledim. Bizimkilerin üniformaları neferlerinki kadar sade, yüzleri sakin ve hareketsizdi. Buna karşılık Yunanlılar sırmalı üniformalar giymişlerdi. Yüzleri ve elleri son derece asabi olduklarını gösteriyordu. Fevzi Paşa ise bir Buda heykeli gibi sakindi. Fakat belki de içinden bu herifler hakiki asker olamaz, adeta dans eder gibi sıçrayıp selam veriyorlar diyordu. İsmet Paşa gözlerindeki öfkeyi göstermemeye çalışıyordu. O askerden daha başka bir şeydi. O bölgede yerli halka yapılan zulme tahammül edemiyordu. Fevzi Paşa ile İsmet Paşa eğildiler fakat ellerini vermediler. Mustafa Kemal Paşa bu sahnenin hakim karakteriydi. Siyasi muhaliflerini hiçbir şey düşünmeksizin ezen bu asker, askerlik alanında bir büyük sanatkar ve oyunun kaidelerine uyan bir sporcuydu. O, Yunan generallerinin kılıklarına ve maiyetlerinin yaptıkları kötülüklere hiç önem vermiyor. Trikopis onun bu oyundaki rakibi. Bu askerlik oyununda yere vurduğu adama kaideye uygun olan hareketi muhafaza ediyor. Sırtını yere getirdiği pehlivanın elini sıkan garip bir pehlivan gibi. Trikopis'in elini yakaladı, alelade bir el sıkışı müddetinden fazla tuttu. Oturun general, yorulmuş olacaksınız. Bundan sonra sigara tabakasını uzattı, kahve ısmarladı. General Dionis'e de nezaketle muamele etmekle beraber gözleri Trikopis'in gözlerinde. Trikopis de ona açık bir hayranlıkla bakıyor. 50 yaşlarında kadar asabi, hastalıklı, tiyatro sahnesindeymiş gibi giyinmiş bir adam. Ben sizin bu kadar genç olduğunuzu bilmiyordum general. Bundan sonra masanın etrafına oturdular. Mustafa Kemal Paşa askerlik alanında oynadıkları oyunu münakaşa etmek için sabırsızlanıyordu. Ona adeta halkın ıslıkladığı bir piyesin yazarına bakar gibi bakıyor. Önce bir Rum tercümanla lafa başlandı. Yanılmıyorsam bu Tetkiki Mezalim şubemde Yunan gazetelerini tercüme eden adamdı. Ben Rumcayı o günlerde hala iyi anlarsam da tercüme edemezdim. Konuşma daha sonraları Fransızca olarak devam etti. General Trikopis dertlerini bir profesyonele döken bir amatör gibi konuşuyordu. Yunan ordusunun kötü durumunu, bundan mesul olan deli kumandan Hacı Aneste'nin kusurlarını, durumu anlamadan ordusuna emirler verdiğini anlatıyordu. Bütün muhabere, yani haberleşme, Türk süvarisi tarafından kesildiği için Yunan ordusunun muhtelif parçaları birbiriyle anlaşamamışlardı. Bundan başka da Yunan ordusundaki Venizelist ve Konstantinist kısımlar birbirine girmişti. İnsan Afyon'daki Yunan ordusu neden paniğe uğradığını hissediyordu. General Trikopis çobanlardan bir karşı taarruz yapmayı düşündüğünü söyleyince Mustafa Kemal Paşa da sükunla kendisini nasıl mukabele edeceğini anlattı. Bu aralık iki Yunan generali arasında da sert bir münakaşa başlamıştı. Çünkü Dionis Trikopis'in emirlerine itaat etmemişti. Yunan generalleri askerliğe yakışmaz bir şekilde münakaşaya girmişlerdi. Bunu bizim paşaların askerlik sanatının nereden gelirse gelsin şerefine aykırı gördükleri belliydi. Mülakat bitince Mustafa Kemal Paşa ayağa kalktı. "Sizin için bir şey yapabilir miyim?" diye sordu. Trikopis, "İstanbul'daki karımın vaziyetimden haberdar edilmesini isterim," diye cevap verdi. O zaman Mustafa Kemal Paşa Trikopis'in elini yine uzunca müddet elinde tutarak dedi ki, "Harp bir talih oyunudur general. Bazen en mahiri de beceriklisi de yenilir. Siz vazifenizi yaptınız. Mesuliyet talihten geliyor. Müteessir olmayınız." General Trikopis ellerini sallayarak, "Ah general, en son yapmam lazım gelen şeyi yapamadım," dedi. Bu anlaşılan intihara cesaret edememiş olması meselesiydi. Yunan generalleri gittikten sonra Mustafa Kemal Paşa hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Adeta milletler arası bir sahnede dövüşmüş olduğu ve şampiyonluğu kazandığı oyundaki muhalifini kendine layık görmüyor gibiydi. O gün Alaşehir'in sarp yollarına inerken güneş doğmuştu. Şehir adeta bir kül yığını gibi yanık sahalarla doluydu. İnsanların ve öküzlerin güçlükle çektikleri top arabaların arasından atla geçmek zor oldu. Ne Yunanlar ne de biz ölülerimizi gömmeye vakit bulamamıştık. Türk ordusu Türk şehirlerini ateşten kurtarmak için var hızıyla ilerliyor, Yunan ordusu ise yaptığı bu tarihi yangınlardan süratle kaçıyordu. Türk ordusu şehirden şehire geçtikçe hep bu yanık harabelerle karşılaşıyordu. Halk darmadağınık, kadınlar aklını kaybetmiş gibi yerdeki taşları tırnaklarıyla ayırıyorlar. Halkın içinde korkunç bir kin hissediliyor. Cehennem dünyaya gelmiş gibi. İki millet birisi yakıp yıkmış ötekisi kurtarmak için hareket halinde. Hiçbirisi öbür tarafa zerre kadar merhamet göstermiyor. Sırtın eteğinde hayvanların sulandığı bir çeşmenin başında durdum. Gözlerimi ve kirpiklerimi örten tozdan etrafımı göremiyorum. Gırtlağım tıkanmış gibi. Oradakilerden biri doruyu yalağa çekti ve benim de mataramı doldurdu. Şimdi karargahımız Sarı Kız Maden Suyu denilen yerde. Bir düzlük üzerinde birkaç bina var. Bunlar Akşehir'de ateşten kurtulmuş tek binalar. O şehri daima insan eti kokusu gelen bir fırın gibi hatırlarım. Düzlükte zabitler ikişer üçer gruplar halinde dolaşıyorlar. Bazıları konuşuyor, hepsinin yüzünde çok kudretli bir isyan havası var. Aralarından birkaçı dağlara kaçan halkın arasından gelmişlerdi. Halkın bir kısmı bilhassa kadınlar Yunan ordusu tarafından sürüklenip götürülmüştü. Anlattıkları çok korkunçtu. Yerde birkaç insan ölüsü vardı. Zabitlerden biri annelerinin cesedini kül yığınından çıkarmak için yeri kazan iki kadına yardım etmişlerdi. İşte bu feci hadiseye seyirci olan ben bambaşka bir zaviyeden yani açıdan bakıyorum. Bir tahta sıranın üstünde oturarak kendimi toparlamak istedim. Fakat bu korkunç sahne insan denilen canavarın hususiyetini gözümün önünde aydınlatmıştı. Ben umumiyetle iki şahsiyet gibiyimdir. Bir tanesi maddi varlığım bu yaşar konuşur. Öteki kendimde dahil etrafımı tenkit eder. İşte bu şuur ötesi tenkitçi içimde maddi varlığımı silip götürüyordu. Ta Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak tarih öncesi olaylar gözümün önünde canlanıyordu. Milletler, ırklar daima öldürmek, yakmakla meşgul. Her insanın yüzünde karşısındakini nasıl öldüreceğini düşünen bir maske var. Bana öyle geldi ki bu düşünce ebedi insan öldürme insiyakını, yani içgüdüsünü hissettiriyor. Öldürmek insiyakı olmayanlarsa insan cinsine daima bir yabancıydılar. Yüzleri insan, dilleri insan olabilir. Fakat kendileri bambaşka bir cinsten idiler. İçimden bir ses bu cinsten ayrılmak, kurtulmak istiyordu. İçimdeki gayz, yani kızgınlık değil, kin değil, insanlıktan nefretti. Ayağa kalktığım zaman karşımda bir ses. Hasta gibisiniz onbaşı, alın şu sigarayı için. Size iyi bir haberim var. Ben terfilerin listesini yapıyorum. Siz çavuş oldunuz. Karşımda genç bir zabit duruyordu. Yüzümün manası galiba onu korkutmuştu. Ben bana ayrılmış olan küçük odaya yürüdüm gittim. Pis, karanlık bir odaydı. Tek ışık kapının üstündeki camdan geliyordu. İçi boş maden suyu şişeleriyle doluydu. Ali Rıza bir köşeye yatağı hazırlamış, 3 tane de mum yakmıştı. Yoldaş yatağımın ayak ucunda bu ışıklara bakıyordu. Ali Rıza, yemek yemez misiniz diye sorduğu zaman, hayır yatacağım dedim. Kapının iç tarafındaki pis perdeyle camı örttüm. Ali Rıza battaniyesiyle kapının önüne çökmüştü. İçimde uyanan intihar kararını Nazım'ın hatırası biraz yatıştırdı. Onun gözlerinde ve dudaklarındaki acılık hafızamda uyandı. Ya insan öldükten sonra son anını fert olarak beraber götürürse? İçimdeki ses bana, bekle, hayatın daha iyi bir safhası olabilir. Bu korkunç sahneyi ebediyete götürmek doğru mu diyordu. Uzandığım zaman yoldaş başını göğsüme dayadı. Odanın öbür tarafında olduğunu anladığım maden suyu havuzunda herkes yıkanıyor, gülüp şarkılar söylüyordu. Sarhoş bir ses naat, yani Hazreti Muhammed'i övmek için yazılmış şiir okuyordu. Kapının önünde birisi seslendi. Bu İbrahim'di. Işığı gördüm geldim. Bağdaydım. Size üzüm getirdim. Kapının yanına bırak. Kalkarak odanın yanındaki küçük hamamda yıkandım. Sonra giyinip yatağa uzandım. Gözlerimi hiç kapayamadım. Sabah olmuştu. Ali Rıza seslendi. Hasta mısınız efendim? Kapınızı vuruyordum. Cevap vermiyordunuz. Binbaşı Tahsin 1 saat sonra hareket edeceğimi söylüyor. Saat 10. Atlarımıza binerek hareket ettik. Kavrulmuş insan eti kokularından uzaklaşıncaya kadar sükun bulamadım. Yolda sarı saçlı bir kız, kafası parçalanmış, yüzlerine mendil örtülmüş 2 kadın cesedi yatıyor. Nihayet oradan uzaklaştık. 2 saat haki renkli kalabalığın ve süvarilerin arasından yol bularak geçmeye çalıştık. Eğleden sonra saat 2'de bir çeşme önünde atlarımızı suladık. Sonra tekrar yola koyulduk. Yüzümüz gözümüz toz içinde, etrafı zor görüyoruz, gırtlağımız tıkanmış gibi. Saat 4'te uzaktan Salihli görünüyor. Bu aralık bir kumandan otomobili göründü, içinden biri seslendi. Onbaşı, Salihli'ye benimle beraber gel. Salihli'ye çok az yol kaldı, arkadaşlarımı bırakmamı siz de istemezsiniz. İsterim, ben en eski arkadaşınızım. Bu Kemalettin Sami Paşa'ydı. 5 dakika sonra Salihli'nin önündeki meydandaydık. Sağımızda incir ağaçları ile süslü bir yol, yerde sürüler, askerler, nakliye taburları, hepsi silahlı. Kemalettin Sami arabadan emir verdi. Yerdeki cephane ve tüfekleri toplatın.